Ayrım 3. Sayfa 21'den devam. Ordu kim verdirmeyecek? CHP. Peki ama ordu CHP'nin muhafız alayı mı, ordu milleti malın değil mi? Ardından ekliyordu. Siz bizi iktidar yapınız. Bu iktidara sahip çıkmasını biz biliriz. Biz bu memleketin çocukları değil miyiz? Ordu CHP'nin ordusu mu? Doğal olarak CHP'nin yazgısında kara bir leke olarak kalacak, geçmişteki bir olgudan da söz açıyordu. Türkiye'de huzur ve sükun istiyorsunuz. Demokrat Parti oy verenleri ikinci sınıf vatandaş yapmaktan vazgeçilmeli. Bu bozgunculuktur, münafıklıktır. Milleti ikiye bölmektir. Vicdanları cezalandırmaktır. Huzur isteniliyorsa vazgeçiniz bu tür davranışlardan. Seçim alanları görülmedik ölçüde kalabalıktı. CHP'liler İsmet Paşa'ya çıkan kalabalıkları gösteriyor, partinin karşısında AP'ye birikimi ulaşan eski husumet oylarına karşın bu denli kitle gösterilerini CHP'nin seçim şansına bir işaret olduğunu söylüyorlardı. Oysa durum böyle değildi. CHP hiç kuşku yok köklü bir partiydi. En azından her seçimde %30 oyu vardı. Örgütü bir ihtilalle canlanmış, Türkiye'nin kaderine egemen olmuş, 5 yıl bir kurtarıcı parti hüviyetiyle yaşamıştı. Buna karşın AP'nin seçim alanlardaki kalabalıklarda ayrı bir ortam yaşanıyordu. Bu daha bir canlıydı. Bir alanı dolduran 50 bin kişi ise 50 bin kişiyi de benzeri canlılık, devinimlik göze çarpıyordu. Seçim alanına yığılmış kalabalıktaki patırtılı patırtılı canlılık yalnızca ön sıralarda değildi. Bütün alanda aynı canlılık, aynı coşku, elektrik telinden yayılmışçasına her bireye, kadına, erkeğe, çocuğa yansımıştı. Ancak bir seçim alanında kürsüye yakın olan kesimlerin canlılığı, o alanın, o ilin seçimindeki canlılığı hiçbir zaman kanıtlamazdı. Bu devinim, bu coşku, bu heyecan eğer ön sıralardan gerilere, oradan da kentin sokaklarına, caddelerine doğru akıyorsa durumda bir başkalık var demekti. İsmet Paşa ekibi ordunun müdahalesi tehdidiyle seçim yasasına yaptığı düzenlemelerin dışında bir başka hata daha yaptı. Bir yandan reformist bir parti olduğunu kanıtlamak için toprak reformundan söz ediyor, öte yandan da kuramsal olarak laikliğe gölge düşürülmesine karşı olduğunu söylüyordu. Sanırım Eskişehir'deydik. İsmet Paşa kalabalığa doğru konuşuyordu. Yeni önder Demirel'e bir salvo atışı daha yapmak gereğini duydu ve Adalet Partisi önderinin Bediüzzaman Nursi'nin adamlarından biri olduğunu söyledi. İnönü konuşurken kalabalığın da gerilerindeydim. Bir ağacın gölgesindeydik. Önümde iki köylü İsmet Paşa'yı dinliyordu. İsmet Paşa'nın bu sözleri söylemesinden hemen sonra biri ötekine baktı ve "Kalk gidelim, anladık." dedi. Bu tür suçlamaların aranılan hedefi bulmadığı, amacı çok saptırdığı ortadaydı. Aydın kesimler, siyasal kadrolar dışındaki egemen güçler, Demirel'i tanımadıklarından ötürü, ne denli kuşkucu olurlarsa olsunlar, yeni bir öndere karşı bu tür suçlamaların halk arasında fazla değeri olmuyordu. 1965 seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın solu sloganının Adalet Partisi tarafından Moskova yolu olarak nitelenmesi de elbette İsmet Paşa aleyhine önemli bir etkendi. Ortanın solunun ne demek olduğunu, neyi amaçladığını Cumhuriyet Halk Partisi iyice anlatamamıştı. Heybeliada'daki evinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerini soran üniversiteli öğrencilere Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçiliğini anlatabilmek için partisinin siyasal yelpazedeki yerinin ortanın solunda olduğunu söyleyen İsmet Paşa'nın bu sözleri seçim sömürüsü içine eriyip gitmişti. Nitekim ortanın solunun ne olduğunu ya da ne olmadığını anlatabilmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllarına mal olacaktı. Bir yerde ortanın solu sloganından çok umut haline gelen Ecevit'in yeni kişiliği, oy açısından bir kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzünü güldürecekti. 1973 seçimlerinde doruğa tırmanan Cumhuriyet Halk Partisi oyları gene çalkantı döneme girecek, 1979'daki 26 ilde yapılan ara seçimlerde oy açısından iflas edecekti. Ağır işitmesine karşın ağzından çıkan ortanın solunun bir yörüngeye oturtmak için İsmet Paşa'nın dirençle giriştiği parti içi ve dışı savaşın bir yerde kişiliğine de ağır darbe vuracaktı. 1965 seçimlerinde Adalet Partisi'nin ezici bir zafer sağladığının anlaşıldığı saatlerde Hürriyet'in sahibi Haldun Simavi'nin o geceden başlayarak acele bir dizi yazı yazmamı buyurduğu bana iletildi. CHP neden kaybetmişti? Yazının ana başlığı buydu. O gece ilk yazılı acele yazarak verdim yayımlandı. Ordunun müdahalesine yönelik tehditleri, vatandaşlar arasında ikilik sokma yönelik parti propagandasını, örgütteki eski DP'lilere karşı küçümsenen davranışları bir bir anlatıyordum. Oysa o sırada CHP'nin en büyük kozlarından biri çiftçiye, köylüye, toprak ağlarının elindeki toprağı alarak dağıtacağı propagandasıydı. Hep biliyorduk. Geçen ciltlerde de sergilendi. CHP, onca yılın egemen partisiydi. Fakat İsmet Paşa'nın bir küçük zaman birimine sığan çabası dışında CHP'nin toprak reformunu gerçekleştirebileceği görülmemişti. 1964-65 bütçesini hazırlayan CHP hikayetlerinin İsmet Paşa'nın harcanmak üzere toprak reformu için ayırdığı para ne kadardı biliyor musunuz? Yaklaşık 100 bin lira. CHP'nin seçimi yitirmesinin nedenlerini sıralarken yazıya bu öğeyi özellikle geniş biçimde koymuştum. Kim kimi aldatıyor ve ne istiyordu sonuçta? Bu koşullar altında belli değildi. Fakat milletin yapılanlarla yapılmayanlar arasında geniş bir ayrım yapabilecek nitelikteki sağduyusunu CHP'nin sözde savlarını olumsuz oylarla yanıtlıyordu. Nitekim İsmet Paşa'ya karşı değişik etkenlerin yanı sıra bir yerde bu konuda da başarı kazanan Ecevit'in şansı daha inandırıcı, yeni bir ışık olduğu için yapabilir inancını kitlelere vermesi oldu. Demirel'e ordu ile iyi ilişkiler, İsmet Paşa'nın karşısına almaya çalışmak gibi ana öğelerin yanı sıra bir de toprak reformunu çıkarmasını seçildiği gün söylediğim zaman hiç sesini çıkarmamıştı. Demirel daha sonra bana Türkiye'de alınıp da dağıtılacak toprak olmadığını söylemişti. Devletin elindeki topraklarsa işlenebilir nitelikte değildi. Bir tek toprak reformuna gereksinim yoktu. Sayfa 24. Bir resim. Ordu ile iyi ilişkiler, bir de İsmet Paşa'yı karşısına almamak Demirel'in politikasının ana öğeleriydi. Ancak CHP, aydın kesim, bir ölçüde tip, 1965 seçimlerinden hemen sonra toprak reformunun Türkiye için, Türk halkı için gerçek bir gereksinim olduğunu söylemeye başladılar. Bu söyleyiş, öylesine bir tırmanış gösterdi ki, toprak reformu artık bir partinin özendiği bir uygulama olmaktan çıktı. Daha geniş kesimlere, özellikle ordunun bir bölümüne değin indi. 1971'deki ordu müdahalesinin ana hedefi, parlamentonun anayasanın öngördüğü reformu yapmamak içeriğindeydi. Reform denilince akla gelen ise yalnızca toprak reformuydu. Ne çare ki 12 Mart 1971 darbesi, daha sonraki kitaplarda ayrıntılı biçimde görüleceği gibi reform diye yola çıktı. 1961 anayasasını önemli oranda değiştirdi. Toprak reform hazırlıklarını tıpkı 12 Eylül'den sonra olduğu gibi Devlet Bakanlığı getirilen Profesör İlhan Öztran eline bıraktı ve bu reform ne hikmetse darbelere neden olduğu halde bir türlü gerçekleşemedi. Bugün devletin tozlu arşivlerinde belki 20'ye yakın toprak reform yasa tasarısı hangi nedenle gün ışığına çıkaracağı günleri bekliyor. 3. Toprağın Çocuğu. Oysa Demirel toprağın çocuğuydu. Toprağın büyütüp okuttuğu bir insandı. O, toprağın niteliklerini, toprağa düşen yağmurun o yıl ürünü nedenli olumsuz ya da olumlu etkileyeceğini çok iyi bilirdi. Bu nitelikleri olan bir insan, topraksız köylüyü toprağa kavuşturmaya başlayan bir yasaya, her dönemde bulduğumuz bir reform gibi o dönemde de toprak reformları için karşı çıkıyordu. Tartışma, özellikle aydın çevrenin kümelendiği kentlerle yayın organlarını iyice yaygınlaşmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetinin savı ise, Adalet Partisi gibi toprak ağlarını, büyük para sahiplerini koruyan bir partinin elbette bu reformu istemesine olanak olmadığıydı. Böylesine tartışmalara girildiğinde, küçük çiftçinin topraksız köyünün ızdırabını Cumhuriyet Halk Partisi ile getirirdi. Buna karşın Adalet Partisi, özellikle Demirel, rakamlar sayarak, verim hesapları yaparak Türkiye'de dağıtılacak toprak olmadığını anlatırdı. Toprak reformu, 1965'ten sonraki dönemin belli başlı anahtar sorunlarından biri olarak Türkiye'yi 12 Mart darbesine değin götürdü. Doğumuyla toprağa bağlı olan, başbakan olduğu sırada da babasının hala toprakla uğraştığı bilinen bir insanın yaşamıyla siyasal devinimi arasındaki bu ayrımlar Demirel'i çok daha yakından tanımaya itiyordu insanı. Bir gece evinde siyaset dışı söyleşiyorduk. Yüreğindeki, kafasındaki özgürlük şarkılarının da ta çocukluğundan beri aşama aşama yeşerip olgunlaştığını söylüyordu. İlkokul, ortaokul, lise yıllarına rastlayan tek parti döneminde toprak insanlarının, köylünün gördüğü eziyeti, çektiği ızdırabı bir türlü unutamamıştı. Kuşku yoktu ki, o dönemlere özgü, kent dışındaki insanlara yüksekten bakışla belirginleşen siyasal sistematik, Demirel'in aile ocağına değinilmişti. Vergilerin salınmasıyla alınması, jandarmanın köye eğilen köy gölgesi, babasına, belki de çok yakın akrabalarına reva görülen kimi davranışlar, çocuk yüreğinde izler bırakmıştı. Acaba kimi söyleşilerimizde, çocukluğunun etkisinde kaldığı için mi, böylesine içine kapanıp, duygularını belli belirsiz yansıtan bir kişiliğe sahip görünüyordu? Yoksa, öteki kardeşlerinden, onu ayrı tutan doğasındaki bir başkalıktan dolayı mı? Kimi yerde açık, kimi yerde rahat konuşan bir insan gibi görünürken, hangi duygu ya da düşüncelerin etkisiyle neden kapanık, suskun ve yanıtsız bir insan haline geliyordu, bir türlü kesiremezdim. Bunun nedeni ne olabilirdi? Siyasal çalkantılar içinde vefa duygusunun en zayıf olduğu kişilerin, siyasetçilerin olduğunu bilmez miydim ben? İyi bilirdim, hem de çok iyi. Çünkü belki de kimi yerde İsmet Paşa'yla, onların deyimiyle ekolüne karşı, İçimizde biriken tepkilerin bir nedeni de genç yüreklerimizi soğutan CHP'nin vefasızlığıydı. Oysa Demirel'de yakın arkadaşlarına karşı, kader birliği ettiği insanlara karşı bir yerde kırılma varsa bile genelde dostlukları yaşardı. İlişkisi olduğu insanlar üzerinde deneyimler sonucu katılaştırdığı yargıları sezmemek olanaksızdı. Özellikle bir siyasetçi olduğu için insanların hangisiyle, hangi noktaya değin daha içten, ilişki kurulacağını, araştırmaları sonucu biçimlendirirdi. Vardığı yargıları değiştirmesi oldukça zor olurdu. Ama kimi zaman dost elini uzattığı kişilerin dönem değişince kişiliklerini değiştirmesinden buruk bir acıyla söz ederdi. Bugüne değin siyasal inanışlarda birlikte olduğu insanların siyasal kamp değiştirmelerinden daha çok alayla söz ederdi. Siyaset dışındaki dostlarının iyi ilişkiler kurduğu kimselerin de çok yadırganacak davranışlarını gözlediği zaman bundan yumuşak, daha acıklı bir dille söz ederdi. 1980'den sonra yurt düzeyinde ve başkentteki parti kadrolarından büyük kopmaların, değişimlerin, günün yöneticilerine yönelmelerin olmadığını gördükçe, göğsünü kabartarak dimdik ayakta kaldıklarını adeta gurur duyarak söylemişti. Günlük ya da bir dönem gereği kamp değişen kişilere bir kez dönüp bakmamıştı. 1980'den önce olduğu gibi 1980'den sonraları da Türk milletinin asla demokratik özgürlüklerinden ödün vermeyeceğini, kendisine hizmet vermiş olanlara hiçbir zaman unutmayacağını söylerdi. Yüreğinde tek bir acı vardı. Demokratik, anayasal bütün kuruluşları aynı kabın içinde birbirini korur ve kollar olmak ilkesinden bir türlü birleşememiş olmasına yakınırdı. Masasının önünde Adalet Partisi'nin amblemini süsleyen 30'a yakın bir at minyatürü vardı. Arkasındaki kitaplığın gölgesinde Adnan Menderes'in ve Adalet Partisi'nin ilk genel başkanı Ragıp Gümüşpala'nın resimleri vardı. Masasının karşısındaki duvarda ise seçim alanlarından mitinglere ait birkaç fotoğrafla yan yana duran iki belge. Beynelliler Köprücüler Derneği'nin Boğaziçi Köprüsü nedeniyle gönderdiği belgeyle 10 yıl siyaset yasağını resmileştiren resmi gazetenin o günkü sayısı. İkisi de çerçevelenmiş duvardaydı. 1965 yılında iktidara geldiği zaman seçim bildirisinde de hükümet programında da İstanbul Köprüsü gerçekleşeceğini vaat etmişlerdi. 1973'lerden önce köprünün yapımı bitti. 12 Mart darbesinin hemen sonrasıydı. Evrenin hangi ülkesinde olursa olsun o ülke için mutluluk veren böylesine bir törende başkonuk o eserin başlamasına ve tamamlamasına yol açan insan olurdu. Binlerce çağrının bir tanesini de Demirel'e gönderdiler. Törene gitmedi. Daha sonra 12 Mart Adalet Bakanı İsmail Arar'ın Demirel'in yeniden başbakan olup olmayacağı sorusuna güldürmeyin beni diye yanıt verdiği günlerden 1,5 yıl sonra yeniden iktidara geldi. Bir gezi nedeniyle İstanbul'a gitti, yapımında emeğinin geçtiği köprüyü işte o sırada gezdiği ilgilileriyle konuştu. İri illi elleri, şişman gövdesi, iri başıyla dışarıdan duygu dalgalanmalarından yoksun, geniş yürekli bir kişiliği varmış gibi görünürdü. Oysa belli etmemesine karşın çoğu yerde, hele dostlukların tartışmaya girdiği ortamlarda duygusallığını, sözlerini ince öykülerle örterek belli ederdi. Büyük siyasal olayların gölgesini yaşarken duygularıyla değil mantığıyla davranırdı. Kökende tutucu bir aile başkanıydı. Ailesinden alıp getirdiği yaşam ilkelerini olduğu gibi uygulardı. Kardeşleri için ağaydı. Onunla konuşurlarken daima saygılı kalırlardı. Ali Demirel'in onun yanına söyleyeceklerini kapı önünde düşünerek önünü ilikledikten sonra girdiğine birkaç kez tanık oldum. Ali Demirel'in aile içinde bir başka yeri vardı. Şevket ve Süleyman Demirel yüksek öğrenim görmüşlerdi. Küçük Ali Demirel ise okuyamamıştı. Ailenin yanında toprağın içinde kalması zorunluydu belki de. Ayrıca Ali Demirel'i 1960 ihtilali içeri atmıştı. Bu nedenlerle Ali Demirel'e bakış açısında bir başkalık gözlenirdi. En yakın dostlarının yanında bile eşiyle konuşmalarında tutumundan son derece dikkatliydi. Eşi Nazmiye Demirel'in bir Türk kadınının bütün özelliklerini taşıdığı kuşkusuzdu. Eşi başbakandı. Ama Nazmiye Demirel günler ve günler boyu evlerinin ikinci katındaki koltuğunda oturarak yıllarını doldurdu. Ne aşırı bir davranışı ne de eşinin izni olmaksızın kendi başına yaptığı tek bir gezisi vardı. Yazları herkes başkenti bırakıp yazlığa gittiğinde bile Nazmiye Demirel bir iki yakınıyla evde oturur, benim deyimimle eşinin görevinden dolayı çile doldururdu. Konuklarını kabul eder, Demirel'in yemeğini hazırlar, başbakanın sabahları değil süren çalışmaları nedeniyle de belli bir saatte üçüncü kattaki yatak odasına çekilirdi. Sanırım 1969 seçimlerine değin Demirel hem sigarayı içti hem de geceleri bir balon kadehe doldurduğu susuz viskiyi. Ancak o tarihlerde doktorların isteği üzerine sevdiği sigarayı, yemek sonunda tüttürdüğü puroyu, viskiyi bıraktı. Sevdiği, söyleşisinden hoşlandığı bir dostunu yemeğe çağırdığı zaman bir kadeh içiyordu artık. Sabah erken kalkardı. Bütün gazeteleri baştan sona okur, bir gün öncesi programladığı işlere başlamak için evden çıkardı. O programı değiştirecek önemli bir olay olmazsa aynen uygulardı. Geç saatlerde başbakanlıktan gelir, kısa sürede yemek yer, çalışma odası inerdi. Gecenin 22'sinden sonra çoğu zaman sabahın 3'lerine değin çalışır, konuk kabul eder, arkadaşlarıyla görüşürdü. 3-4 saatlik bir dinlenişten sonra bir gün sonrasını yaşardı. Belleği hiçbir zaman teklemedi. Geçen yılların o günlerin çok eski yılların rakamlarını bir elektronik beyin gibi sistematik doğru biçimde söylerdi. O nedenle kendisiyle tartışanlar rakamlara ya da olayların içeriğinde yatan ayrıntılara pek girmeyi istemezlerdi. Eğer anımsamakta zorluk çektiği bir ayrıntı varsa bunu buluncaya değin bütün dosyaları dakikalar boyu tarar, o noktayı erişmeden de konuşmayı sürdürmezdi. Önemli özelliklerinden biri de verdiği sözü mutlaka yerine getirmesiydi. 1965 seçimlerinden hemen sonra Ankara'da başarılı olmuş bir Türk, Necati Zincirkıran'a gelmiş, Demirel'in bir imzasını istemişti. Necati bana bildirdi. Ya yeni başbakan olmuştu. Temiz bir kağıda imzasını atmasını rica ettik, isteğimizi yerine getirdi. Ertesi günü Necati beni aradı. Demirel telefon etti. İmzasını benim isteyip istemediğimi sordu. Evet diye yanıtladım, haberin olsun, dedi. O denli dikkatliydi. Yeni tanıdığı, üzerine henüz bir yargıya varamadığı bir gazetecinin boş kağıdın imzasını aldıktan sonra ne yapacağını ne bilsindi. Geceleri durmaksızın çalan telefon sustu. 12 Mart 1971 gününü 13 Mart'a bağlayan geceydi. Demirel'in evine gitmiştim. Uzun zaman birlikte kaldık. O gece siyaset yoktu. O gece 12 Mart'ın ne getireceği ya da neleri götüreceği tartışması da yapılmıyordu. Daha çok kişisel sorunlardan söz ediliyordu. Demirel'in evinden ayrıldığım sıralarda neredeyse sabah olacaktı. Saatler boyu başbakan iken uzun uzun durmaksızın çalan telefonu hiç ama hiç çalmamıştı. Siyasetin doğasından olacak, insanların dostluk anlayışlarından, insancıl duygularına nedenli yozlaştığını görmüştüm. Çünkü kimileri tam siper yarın ne olacağını gözlüyor, kimileri de siyasetten gittiğini varsaydıkları Demirel'in yerine kimin geleceğini araştırıyordu. Tabii darbeyle birlikte yönetime egemen olanlara yaranmak için o gece ve hemen sonrası dil dökenler de vardı. "Peki hanımefendiyi götürmeyecek miydiniz?" diye sordum. "Pek yanlı değilim," dedi Demirel. Merakla yüzüne baktım. 12 Eylül sabahı bir süre kalacakları Çanakkale'ye gideceklerdi. "Nazmiye'yi götürmek istemedim. Herhangi bir sonuçtan korktuğum için değil," diye tek düze özgünlüğünü koruyan sesle yanıt verdi. Giderken bana kötü bir davranış olması ihtimali karşısında üzülmesini istemiyorum. Çünkü 27 Mayıs'ta bir iktidarın hapishaneye götürülüşlerindeki acı anıları, o anları yaşayanlardan belki 100 kez dinlemişti. Eşinin yanında onurunun ayaklar altına alınmasını kesinlikle istemiyordu. Bir küçük valizle askeri havaalanına gitmezden önce evden çıkarken kendisine son derece saygılı davranan amirale "Allah büyüktür" demiş, otomobile binmişti. Doğasındaki canlılığı bir ay süreyle kaldığı Çanakkale'de hiç yitirmedi. Demirel ve Ecevit eşleriyle bir otelde konuk edilmişlerdi. Kolordu komutanı Hüsnü Çelenkler'in konuğu idiler. Telefonla konuşmaları yasak değildi. Demirel kaldığı sürece arayanlara yanıt verdiği gibi Türkiye'nin her yöresindeki arkadaşlarını bulup konuştu. Biz gazeteciler hepimiz hemen her gün hem Demirel'i hem Ecevit'i ayrım gözetmeksizin arıyor ve konuşuyorduk.